Allah Azze ve Celle indirirken suyu belirli miktara göre indiriyor. Her sene inen suyun miktarı aynı. Yağan yağmurun miktarı aynı. Yeryüzündeki hayvanların sayısı aşağı yukarı aynı. Hiçbir şeyin rastgele olmadığı kendini gösteriyor. Dolayısıyla madem ki Allah Azze ve Celle ne indirirse belli bir ölçüye göre indiriyor. Rastgele indirmiyorsa o halde insanoğlunun korkmasına ne gerek var? O gün cahiliye Arabı çocuğunu toprağa gömüyordu çünkü başka imkanı yoktu. Bugün kürtaj yoluyla aynı şekilde evlatlar katledilmiyor mu? O gün nasıl ki Allah Azze ve Celle onu yapanlara soracak ise kıyamet gününde, bugün de kürtaj yoluyla çocuklarını öldürenlere Allah hesabını soracaktır. Kürtaj yoluyla yaptıkları zaman sanki meşru oluyormuş gibi düşünüyorlar. Allah Azze ve Celle'nin yaratmış olduğu bir şeyi öldürüyorsunuz. Bir canlıyı öldürüyorsunuz. Allah'ın yarın ruh vereceği, belki de Allah az muttaki bir kul olacak olan, belki de yarının büyük bir insanı olacak olan birisini öldürüyorsunuz. Rüzgarın gelip de bulutları aşılaması gibi peygamberler gelir ve iman etmek isteyen kalpleri aşılar. Nasıl ki her bulut rüzgarla aşılanmıyorsa peygamberlerin gönderilmesiyle de her kalp aşılanmaz. Bazı kalpler ne yaparsanız yapın aşılanmaz. Tıpkı bazı bulutların yağmurlu bulutu olmaması, rahmet bulutu olmaması gibi.
İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, Hicr suresinde Allah Azze ve Celle kafirlerin ahlakından ve kafirlerin niyetlerinden bize haber vermiş idi. Onlara gökyüzünden bir kapı açsak, onlar o kapıdan göğe doğru yükselselerdi, yine de herhalde büyülendik derlerdi. Gözlerimize herhalde sihir yapıldı derler ve yine de iman etmemekte, inat etmekte devam ederlerdi. Kur'an-ı Kerim açık bir şekilde onların iman etmeye niyetlerinin olmadığını bize ifade ediyor. Hakikatte onlar iman etmek istememekte ve gerçeği aramamaktadırlar. Bunu Müslümanların bilmesi, anlaması icap eder. Bunu anlamamış olanlar dinlerinden tavizler verip de kafirlerin iman etmesini sağlamak isterler. Sanki dinleri güzel değilmiş de, eksikmiş de ya da bazı yönleriyle sert bir dinmiş de ondan dolayı kafirler iman etmiyorlarmış gibi dini yumuşatmaya ve ılımlı hale getirmeye çalışırlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim açıkça ifade ediyor ki siz ne yaparsanız yapın, gökten bir kapı bile açsaydık onlara, onlar gene iman etmeyeceklerdi. Ve diyeceklerdi ki herhalde bir büyülendik, herhalde bu Muhammed bize sihir yaptı, bize öyle geliyor, herhalde yanlış görüyoruz diyecekler. Gözlerimiz döndürüldü, gözlerimiz büyülendi gibi ifadeler kullanacaklar. Yine de inat etmeye devam edecekler. Çünkü onlar hakikati aramamaktadırlar ve hayatlarını değiştirmeyi göze alamamaktadırlar. Hayatı değiştirmek kolay mesele değil. Fikirleri değiştirmek nispeten daha kolay. Ama hayatın değiştirilmesini isteyecek İslam onlardan. İslam sadece inançtan ibaret değil ki, bir hayat nizamı olduğundan dolayı bizim bütün hayatımızın değişmesini istemektedir. Doğduğumuz zaman ne yapılacağından tutun da öldüğümüz zaman ne yapılacağına varıncaya kadar, evlenmeden boşanmaya kadar, mirasın taksiminden hırsıza verilecek olan cezaya kadar, nasıl para kazanıp nerede harcayacağımıza kadar bütün meselelerde Allah Azze ve Celle'nin bir hükmü var. Hayatımızı değiştirmek istiyor Allah, sadece fikirlerimizi değil. Ondan dolayı işte bunu göz alamayanlar, İşin buralara kadar geleceğini görenler, yarınlarda Kur'an onlardan hayatlarını değiştirmek isteyecek, bunu anlayanlar, bu zorluğu göze alamayanlar, işte ondan dolayı iman etmemekte, inat etmekte devam ederler. Allah Azze ve Celle, Peygamberimizin bu şekilde itham edileceğini ifade ediyor. Zaten bazı ayetlerde de o şekilde itham edildiğini biliyoruz. Peygamberimize kimi kahin dedi, kimi şair dedi, kimi sihirbaz dedi. Çeşitli şekillerde itham ettiler. Kimi mecnun dedi. Allah Resulü dememek için her şeyi söylediler. Peygamber deseler hayatlarını değiştireceklerdi çünkü. O yüzden her şeyi söylediler ama peygamber demek istemediler. İşte Kur'an-ı Kerim kafirlerin ahlakından bize bahsediyor. Demek ki ne kadar delil görürlerse görsünler, onlar iman etmeyeceklerdir. Çünkü ilgili değildirler. Çünkü onlar hakikate karşı ilgi duymamakta ve doğruyu aramamaktadırlar. Onların bütün ilgileri şehvetleridir. Bütün ilgileri kendi arzuları, hevesleridir. Onun içindir ki onlar hakikati görmek istemeyecekler. Onlara kolay yoldan para kazanmanın nasıl olacağını anlatacak olsanız kulaklarını dikerler ve dinlerler. Gözleri fal taşı gibi açılır. Çok dikkatli bir şekilde dinlerler. Gel senle kolay yoldan büyük paralar kazanalım, bir yol buldum deseniz, hem de meşru bir yol buldum deseniz kulaklarını dikip de hemen dinlemeye geçerler. Ama gel sana ebedi hayatını kurtaracak olan yolu söyleyeyim deseniz, bırak bunları canım benim işim var deyip gitmek isterler. Çünkü onlar aslında hayatı ciddiye almamışlardır. Onlar hayatı ciddiye almadıklarından anlatılanları da ciddiye almazlar. Bu hayatın sonunda cennet veya cehennem gibi birbirine tamamen zıt olan çok önemli iki hakikat var. Cennet en önemli hakikat, cehennem de öyle. Sonunda ya cennet ya cehennem var, üçüncü bir yer yok. Dolayısıyla çok ciddi bir olayla karşı karşıya olduğumuz halde onlar bu ciddi olaya kulak vermek istemez, ilgilenmezler. Çünkü bilmektedirler. Eğer o ciddi olaya kafa yoracak olurlarsa, Allah Azze ve Celle'nin bu dünyayı ve insanları boşuna yaratmadığını, bunun bir hesabının olacağını düşünecek olurlarsa, bu dünyada bu kadar zalim zulmediyor, yaptıkları yanlarına kar kalıp bu dünyadan o şekilde geberip gidiyorlar. Eğer Allah Azze ve Celle adil ise bu yaptıklarını onların yanına bırakmamalı. Eğer bunları düşünecek olurlarsa Allah'ın adalet sıfatı olduğunu, dolayısıyla bunun bir yerde mutlaka gerçekleşeceğini, bu dünyada Allah Azze ve Celle adaleti tam gerçekleştirmiyorsa da ahiret olduğundan dolayı bu böyledir. Ahirete bırakmaktadır. Küçük hesaplar bu dünyada görülüyorsa da büyük hesaplar ahirete bırakılıyor. Bu şekilde meseleyi ele almak istemeyenler, onlar her şeyi söylerler ama hakikati kabul etmek istemezler. Çünkü hayatlarını değiştirmek, nefisle mücadele vermek demek, şeytanla mücadele vermek demek, yeryüzündeki zalimlerle, tağuti sistemlerle, şeytanlaşmış insanlarla, çevresindeki insanlarla, hatta dünya ile mücadele vermek demek. Ne şeytanla mücadeleyi göze alırlar, ne de nefisleriyle mücadeleyi, ne de yeryüzündeki kafirlerle, tağutlarla mücadeleyi göze alırlar. İşte ondan dolayıdır ki onlar meseleleri gayri ciddi bir şekilde dinlerler, hatta dinlemek istemezler. Çünkü sonuçta anlarlar ki bunun sonunda kendilerinden bir şey istenecek. Hayatlarının değiştirilmesi gerekecek. Bunun isteneceğini bilmektedirler. Allah Azze ve Celle'nin peygamberi boşuna göndermediğini, kitabı boşuna indirmediğini bilmektedirler. İşte ondan dolayı siz onlara gökten bir kapı açsaydınız, onlar göğe doğru yükselseydiler, yine de derlerdi ki büyülendik. İşte bugün öyle olmuyor mu? Allah Azze ve Celle onlara gökten bir kapı açmadı mı? Uzaya doğru gitmiyorlar mı artık insanlar? Fakat buna rağmen yine de Kur'an'ın haber vermiş olduğu birçok ilmi hakikatler bu asırda gerçekleştiği ve bilim de bunları ispat ettiği halde yine de o bilim adamlarının birçoğunun iman etmemek için inat ettiğini görüyoruz. Kur'an'ın 14 asır evvel haber verdiği bir takım ilmi gerçeklerin bugün ortaya çıkmış olduğu, artık birçok delille sabit olduğu halde batılı olan veya olmayan birçok bilim adamı Kur'an'ın haber verdiği bilimsel hakikatlerin gerçekleştiğini itiraf etmek zorunda kaldığı halde yine de insanların ekserisi hayatlarını değiştirmemek için iman etmemekte ısrar ederler. Gerçekleşmedi mi? Gökyüzüne doğru bir kapı açılmadı mı? Ve hakikaten de o gökyüzüne doğru çıkan astronotlardan birisi olan Prens Sultan Bin Selam, Müslüman bir astronot olan 1985 yılında Discovery denilen uzay mekiğiyle uzaya giden o astronotun dediği gibi, uzaya doğru yükselirken önce ülkeler kayboldu, sonra kıtalar kaybolmaya başladı, sonra dünyayı görmeye başladık. O kadar güzeldi ki anlatamam diyor. Sanki ben bu ayeti okuyor gibiydim. Onlara gökten bir kapı açsak, göğe doğru yükselselerdi yine de gözlerimiz büyülendi herhalde derlerdi. Anlamak istemezlerdi. Aynı zamanda bu ayet göklerin uzaydan, daha doğrusu dünyaya bakışın ne kadar güzel olacağını ifade eder. Uzaydan demek dünyaya bakanlar gözlerimiz büyülendi mi, nedir bu, ne kadar güzelliktir derler. Uzayın güzelliği karşısında bunu söylemekten geri durmazlar. Ama buna rağmen de yine de ekseriyeti iman etmezler ve tabiat derler, geçer giderler. Mevzu üzerinde kimler kafa yorar? İşte Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki, biz kimler için bunları yarattık? Bakacak olanlar için, bakıp da görecek olanlar için, ilgi duyanlar için biz bunları böyle yaptık. İlgi duymayanlar ise onlar peygamberi yine sihir yapmakla suçlayacaklar. O gün peygamber vardı. Haydi eğer o gün o olay gerçekleşseydi belki öyle söyleyeceklerdi. Bugün peygamber de yok. Ve Allah Azze ve Celle yine bugün mucizelerini göstermiyor mu? Göklerdeki mucizeler, yeryüzündeki mucizeler, Kur'an'ın haber verdiği olayların birer birer çıkması, gerçekleşmesi, bugün bunlar gerçekleştiği halde yine de başka şekillerde yorumlamak istiyorlar. Neden mesela Tevrat'ta var olan bir takım hatalar, şu sonradan yazılmış olan 7-8 asır sonra yazılmış olan, Tevrat'ta olan bilimsel hatalar neden Kur'an'da yok? Neden mesela Tevrat'ta tekvin kitabında kainatın yaratılışı anlatılırken önce insanların, bitkilerin yaratıldığı, daha sonra güneşin yaratıldığı söylenir. Halbuki bilim adamları bunun kesinlikle yanlış olduğunu ispat etmişlerdir. Güneş olmadan bitkilerin hayat bulması mümkün değil çünkü. İnsanın hayat bulması da mümkün değil. Dolayısıyla öncelikle güneşin yaratılmış olması icap etmez mi? Allah Azze ve Celle'nin kitabında, Kur'an'da buna benzer çelişkiler ve hatalar bulamazsınız. Kur'an'ın haber vermiş olduğu gerçeklerin birer birer çıktığını görüyoruz bugün. İşte bu da onlardan birisi. Gökyüzüne çıkılabileceğine işaret ediyor Kur'an bu şekilde. Yani bir gün gelecek göklere çıkabileceksiniz. Rahman suresinde Allah Azze ve Celle buyuruyordu ki, ey iki sakal, ey insan ve cin yani, ey yeryüzünde ağırlığı olan, kadri ve şerefi olan iki varlık, hangi nimetleri inkar edeceksiniz? Size de hesap sorulacak ey insanlar ve cinler. Size de hesap sorulacak. Haydi gücünüz yetiyorsa göklerin, burçların, göklerin ufuklarından çıkın gidin bakalım. Haydi göklerin dışına çıkın. La tenfuzuna illa bir sultan. Çıkamazsınız, ancak bir sultan ile çıkabilirsiniz. Büyük bir güç ile çıkabilirsiniz. Büyük bir motor ile çıkabilirsiniz. Sultan büyük güç demek. Allah Azze ve Celle bu şekilde insanların göklerden, göklerin dışına çıkabileceğine işaret etmiş oluyordu. Demek insanoğlu aslında böyle bir kudrete sahip olacak ileride denmek isteniyordu. La tenfuzuna illa bir sultan denirken başka türlü çıkmanız mümkün değil yani. Ancak büyük bir kudretle çıkabilirsiniz. Yani uçağın motorunun bile gücü yetmeyecek. 100 ton ağırlığı havada taşıyan o uçağın motoru bile, onun bile gücü yetmeyecek. Atmosferin dışına çıkamayacak ama ondan da daha güçlü olan uzay mekiklerinin motorları gibi motorlar yaptığınız zaman, işte o zaman çıkmanız mümkün olacak. Allah Azze ve Celle o günden böyle bir şeyin mümkün olabileceğini haber veriyordu. Demek ki insanoğlu uzaya çıkabilecekti. Çıkmanız mümkündür deniyordu aslında. Sultan olmadan, büyük bir kudret olmadan, büyük bir motor olmadan çıkmanız mümkün değil denirken, aslında o güce ulaştığınız zaman çıkabilirsiniz de denilmiş oluyordu. Ve Allah Azze ve Celle 1400 sene evvelden 1400 sene sonrasını haber veriyordu. Ve bu olay 1900'lü yıllarda, 60'larda gerçekleşiyordu. Allah Azze ve Celle o gün haber vermiş ve ondan aşağı yukarı 14 asır 15 asır sonra gerçekleşmişti. İşte orada da ifade edildiği gibi, eğer onlara gökten bir kapı açsaydık, çıksalardı gözleri büyülenirdi göğün güzelliği karşısında. O zaman derlerdi ki herhalde büyülendik, ondan dolayı böyle görüyoruz. Herhalde böyle bir şey yok, gerçek değil bunlar. Yanlış görüyoruz, herhalde rüyadayız derlerdi. Bu ayet aynı zamanda göklerin ne kadar güzel olduğunu ve çıkanların hayran kalacağını, Allah'ın sanatına hayran kalacaklarını ifade eder. İnsan hakikatte bir sineğe de baksa hayran kalmalı. Bir elmaya da baksa hayran kalmalı. Toprağa baksa hayran olmalı. Her neye bakarsanız bakın, ibret nazarıyla bakacak olursanız aslında hayran olmaktan kendinizi alamazsınız. Ama bunlar her gün gördüğümüz şeyler olduğundan dolayı dikkatimizden kaçar. Gözlerimiz alışır, beynimiz alışır, kalbimiz alışır. İşte ondan dolayıdır ki insanın yapması gereken şey her gün görmediği şeylere bakmak. Farklı farklı şeylere bakmak, yeryüzünde gezmek, dolaşmak, belgeselleri seyretmek, değişik hayvanları izlemek, değişik bitkilere bakmak ve daima farklı şeylere bakmak suretiyle tekrar tekrar düşünebilme imkanı bulmak. Yoksa insan daima bakmış olduğu şeylere bakacak olursa düşünemeyecektir. Her gün geçtiğiniz sokağa bakmazsınız, düşünmezsiniz üzerinde. Her gün önünden geçtiğiniz bir tarihi esere bakmazsınız. Ama başka bir şehre gittiğiniz zaman oradaki bir tarihi eseri incelersiniz. Kafa yorarsınız, nasıl yapılmış diye düşünür ve hatta bazı insanlara soru sorarsınız. Çünkü ilk defa görmektesiniz.
Demek insanoğlu ilk defa gördüğü şeylere karşı dikkatli olmaktadır. Defalarca gördüğü şeylere karşı ise dikkatini kaybetmektedir. İşte onun için Kur'an-ı Kerim fesiru fil art buyurur. Yeryüzünde gezin. Yeryüzünde gezin, her şeye bakın. Tarihi eserleri ziyaret edin. Bakın değişik bitkilere bakın. Değişik hayvanlar göreceksiniz. Gidin değişik şehirlerde, değişik memleketlerde gezin ve görün. İşte o zaman Allah'ın kudretini göreceksiniz. İşte o gezmenin belki en güzeli uzaya gidebilmek. Allah Azze ve Celle'nin o sanatını hiç görmedik daha. Buradan görebildiğimiz kadar sadece. Önümüzde atmosfer var, uzayı görmemize engel oluyor. Atmosfere geçebilseydik uzay aracıyla, atmosferin dışında uzay boşluğunda uzaya bakabilseydik, o koca koca galaksileri, burçları görebilseydik, o zaman bir kez daha Subhanallah diyecektik. İşte Allah Azze ve Celle onun öyle olacağını ifade ediyor bize. Yani eğer gökten bir kapı açılsaydı, çıksaydınız bir kez daha Subhanallah derdiniz. Her gün aslında bunu 1000 defa, 100 bin defa söylemeniz gerekiyor ama siz onu söylemiyorsanız da yine de bilesiniz ki aslında Allah Azze ve Celle Subhan'dır. Eğer kafa yorsaydınız siz de Subhanallah diyecektiniz. İşte o zaman Evliyaullah'ın arasına dahil olacaktınız. Bir gün görecektiniz bakmalarınızın sonunda. Tefekkür ede ede bir gün Allah size nasip edecekti, görecektiniz. Evliyanın gördüğüne benzer şeyler görecektiniz. İşte o zaman siz de onlar gibi Subhanallah diyecek ve onların arasına dahil olacaktınız. Evliyanın evliya olması çok namaz kılmakla olmuyor ki. Çok oruçla olmuyor. Her ne kadar onlarda bunlar da var ise de hakikatte o makama yükselebilmenin en kestirme yolu aslında tefekkür etmektir. O yüzden Kur'an-ı Kerim efela takilun buyurur. Akletmez misiniz? Düşünmez misiniz? Bakmaz mısınız? Deveye bakmaz mısınız? Göğe bakmaz mısınız? Dağlara bakmaz mısınız? Yeryüzüne bakmaz mısınız? Bakıp da görmez misiniz? Neden görmek istemiyorsunuz bu güzel harikaları? Ve neden bu kadar sanatkar olan Allah Azze ve Celle'nin önünde eğilmiyorsunuz? Görseydiniz eğilecektiniz. Eğilseydiniz daha da görecektiniz. Görmeyenler eğilmiyorlar onun önünde. Ve onun önünde eğilmeyenlere de Allah Azze ve Celle görmeyi, daha ötelerini görmeyi nasip etmiyor. Bilim adamı da olsalar Allah nasip etmiyor. Onlar bütün bunları görseler bile yine de sonuçta tabiat ne güzel yapıyor deyip geçip gidiyor. Halbuki tabiat dediğin şey nedir? Şu gördüğün varlıklar değil mi? O varlıklar mı kendi kendisini yaratıyor söyler misin? O varlıklar senin elini alıp da baltayla ağacı kestiğin gibi her şeye, her türlü müdahaleye açık olan, senin elinde aciz bir varlık olarak bulunan o tabiat dediğin şey mi bu kadar hadiseleri yapıyor? Hadi bir defa yaptı, iki defa yaptı, devamlı mı yapıyor? Tesadüf mü diyeceksin? Tesadüf dediğin bir defa olur. Böyle bir tesadüf bir defa bile olmaz. Bir sineğin tesadüfen yaratılmış olması mümkün müdür? Bir elmanın tesadüfen meydana gelmesi mümkün mü? Bu kadar kainattaki bu düzenin tesadüfen kurulmuş olması ve korunuyor olması mümkün müdür? Demek ki tesadüf kördür. Bir defa olsa bile ikinci kez olmaz. Hem bu kadar tesadüf bir defa bile olmaz. Onlar hakikatleri görmemek için herhalde büyülendik derler. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا. Allah Azze ve Celle işte o inanmayanlara başka deliller sunuyor. Onlara gökten bir kapı açsaydık yine inanmak istemeyenler inanmayacaklardı. Şimdi onlara başka deliller söyleniyor. Biz gökyüzünde burçlar kıldık. Gökyüzünde burçlar meydana getirdik. Yüksek köşkler yani. Buruç kelimesi burcun çoğuludur. Şu anda da burç kelimesi bilinmektedir. Güneşin yörüngesinde durduğu noktalara burç deniyor müneccimlerin ifadelerine göre. Hani mesela gazetelerde de hani burçların anlatıldığı köşeler olur. Yalanlarla dolanlarla dolu olan o köşelerde gayıptan haberler verilir. Oğlak burcu gibi, ikizler burcu gibi, öküz burcu, aslan burcu gibi bir takım isimler verilmiştir. Burada söylenilen şeyin aslında onlarla direkt olarak bir alakası yok. Ama Allah Azze ve Celle güneşin elbette ki bir takım mıntıkaları olduğunu ifade ediyor olabilir. Burç kelimesi esas manası yüksek köşk demek. Demek yer, gök, gökyüzünde Allah Azze ve Celle'nin yüksek köşkleri var. Bildiğimiz köşkler gibi değil. Bunlar aynı zamanda yıldızlardan meydana gelen köşklerdir. Nurdan meydana gelmiş olan burç kelimesinde hem köşkü anlıyoruz, hem yıldızları anlıyoruz, hem de nuru anlıyoruz. Demek ki bu gökyüzünde öyle köşkler var ki, yıldızlardan meydana gelen köşkler ve aynı zamanda nurdan meydana gelen köşkler var. Allah Azze ve Celle'nin özel olarak yaratmış olduğu ve şeytanların müdahale edemediği köşkler var. Burcun demin de ifade ettiğim gibi müneccimler tarafından, astrologlar tarafından gök bilimleriyle ilgilenen, gayıptan haberler vermekten zevk alan, yalanlar dolanlar söyleyerek insanları aldatan o kimseler bu burçlara isimler vermişler. Evet, o isimler üzerinde durmaya gerek yok. Fakat şu bir gerçektir ki Allah'ın burçlarının sayısını ancak Allah bilir. Burçlar belki de şu göğe baktığımız zaman atmosfer tabakası da olabilir. Atmosfer tabakası manasında olabileceği gibi onun ötesinde galaksiler manasında da olabilir. Allah Azze ve Celle demek yüksek köşkler şeklinde galaksiler meydana getirmiştir. Ve bir galaksiden diğer galaksiye geçişin mümkün olmadığı ifade edilecek. Daha doğrusu şeytanların, ins ve cin şeytanlarının onlara müdahale edemeyeceği, o galaksilerin düzenini bozamayacağı, onların Allah tarafından korunduğu ifade edilecek bize. Biz gökyüzünde burçlar meydana getirdik. O burçlara bakarak bazı insanlar yalanlar uydururlar. Geçmişte de böyle şeyler oluyordu. Ve işte Kur'an-ı Kerim buyurur ki وَزَيَّنَّهَا لِلنَّاظِرِينَ ve biz o burçları, o gökyüzünü süsledik. Bakanlar için süsledik onu. Demek ki bakmayanlara neyi gösterirseniz gösterin, görmek istemeyenler görmeyecektir. Allah Azze ve Celle o burçları süslemiş. O gökyüzünü burçlarla süslemiş ya da bu şekilde Allah onu ona baksınlar diye süsledi. Gökyüzüne baksınlar diye. Fakat bugün insanlar artık bakmaz oldular. Bakmadıkları için de görmez oldular. Gündüzleyin işle güçle meşgul olanlar, bir sürü mahlukatı gördükleri halde yanlarından geçip gidenler, bakmayan, düşünmeyenler, gece olduğu zaman da televizyonun başından kalkmayanlar neyi görebilirler ki? Allah Azze ve Celle nazirin olan için, bakacak olanlar için, ibret nazarıyla bakacak olanlar için süsledik buyuruyor. Demek ki böyle olmayanlar, bakmayacak, bakmayacak olanlar için süslenmemiş. Çünkü onlar bir şey anlamayacaklar. Onlar bakmayacaklar, görmek istemeyecekler kudreti. Görmek istemeyecekler Allah'ın sanatını. O sadece Allah'ın kudretini göstermiyor. Allah Azze ve Celle sadece kudretini göstermedi kainatta. Yarattıklarını güzel bir şekilde yarattı ki aynı zamanda sanatkarlığını göstermek istedi. Sadece yaratmış olsaydı, sanat eseri biçiminde yaratmasaydı, mükemmel bir şekilde yaratmasaydı o zaman sanatını göstermiş olmayacaktı. Ama Allah Azze ve Celle sanatını da göstermek istiyor. Sineği ne kadar güzel yaratıyor, gökleri ne kadar güzel yaratıyor, insanı ne kadar güzel yaratıyor, hiçbir şeyin tesadüfen olması mümkün olmayacak şekilde yaratıyor. O kadar olmazlar bir araya geliyor ve bir sinek meydana geliyor ki, o kadar az ihtimaller gerçekleşiyor ve bir insan meydana geliyor ki, milyarda bir ihtimal gerçekleşiyor ve uzuvlar meydana geliyor. 100 milyarda bir ihtimal gerçekleşiyor, Allah Azze ve Celle'nin istediği şeyler meydana geliyor. İşte bu şekilde Allah Azze ve Celle sanatını göstermek istiyor. Sadece kudretini göstermek isteseydi her şeyi bir defada yaratırdı. Fakat Allah Azze ve Celle olabilir ki o zaman bazı insanlarda şüpheler meydana gelirdi. Bir defa oldu, acaba bir daha olur mu gibi bir takım şüphelere düşebilirlerdi. Ondan dolayı Allah daima yaratmaktadır. Her daim bir işle meşguldür. Daima öldürmekte ve tekrar yaratmaktadır. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bu şekilde insanlara hem sanatını hem kudretini daima göstermektedir. Bir defa göstermiş olsaydı belki insanlardan itirazlar gelecekti. Ya Rabbi sen eğer daima yapamıyorsan acaba kudretinde bir eksiklik mi var gibi bir takım sualler, şüpheler meydana gelebilirdi. Zayıfların kalplerinde bir takım şüpheler meydana gelmesin diye Allah Azze ve Celle her daim yaratıyor. Her daim öldürüyor ve tekrar yaratıyor. Ta ki bu işlerin tesadüfen olmadığı anlaşılsın diye. Ve yarattığını ne kadar güzel yaratıyor. Bir güldeki zarafeti hatırlayın. Bir bülbülün güzelliğini hatırlayın. Bir vahşi hayvandaki şiddeti hatırlayın. Dağların heybetini hatırlayın. Ve dağların ne kadar güzel yerleştirildiğini hatırlayın. Eğer o dağlar olmasaydı yeryüzü sallanacak idi. Sarsıntılar meydana gelecek, daima depremler olacaktı. Allah Azze ve Celle onları ne kadar güzel yerleştirdi. Hepsini hatırladığı zaman insan, o zaman Allah'ın hem kudretini hem de sanatını anlamış olur. İşte biz bütün bunları neden yarattık? Bazen soruluyor, insan için bir tane dünya yeter, cinler için de bir tane dünya yeter. Ama Allah Azze ve Celle bu kadar yıldızları ve gezegenleri neden yarattı? Bu kadar galaksileri, bazı galaksilerde 100 milyar yıldız, onların etraflarında gezegenler, onların etraflarında uydular. Bazı galaksilerde 200 milyar, 300 milyar yıldız, etraflarında yine gezegenler ve uyduları. Bunların aralarında trilyonlarca kilometre, katrilyonlarca kilometre mesafeler, milyar ışık yılıyla ifade edilen o kadar mesafeler. Bir ışık yılı 9.4 trilyon kilometre olduğuna göre hesap edecek olursanız ne kadar mesafeler var dünyadaki gezegenler ve galaksiler arasında. Allah Azze ve Celle bu kadar büyük bir kainatı neden yarattı acaba? Ta ki nazirinden olmak isteyenler, bakmak ve görmek, onun kudretini, sanatını müşahede etmek isteyenler görsünler diye. Bir tane Ebu Bekir Subhanallah desin diye, bir tane İbrahim, bir tane Musa Allah'a secde etsin diye, Allah'ın kullarından birisinin Allah demesi için, Allah Azze ve Celle bir tane kulunun Subhanallah demesi için 100 milyar galaksiyi yaratır. Çünkü onun için israf diye bir şey söz konusu değildir. Her şey döner yine gelir, ona dayanır. Hiçbir şey o yok olsun demeden yok olmaz. Dolayısıyla her şey Allah'ın mülkü dairesinde olduğuna göre Allah Azze ve Celle için israf söz konusu değil. İşte onun içindir ki Allah bir kulunun Müslüman olması için bir tane nazırın, bir bakan ibret nazarıyla bakıp da hakikati görmek isteyen bir kulunun görebilmesi için Subhanallah demesi, secdeye kapanması için 100 milyar galaksiyi yaratsaydı israf sayılmazdı. İşte Allah Azze ve Celle gökleri neden süslediğini ifade ediyor. Nazirinden olanlar, bakmak ve görmek isteyenler onlar baksınlar ve görsünler diye. Onlar Allahu Ekber desinler diye. Onlar Subhanallah desinler, secdeye kapansınlar diye. Bu kadar şey çalışmakla olmaz. Dolayısıyla bunları yaratanın gücünün, kudretinin sonu sınırı yoktur desinler diye. Bu kadar şey madem çalışmakla olmaz, o halde başka bir yolla oluyor desinler diye. İşte o yolun hangi yoldur? İza kada emran fe innema yekulu lehu kun feyekun. Allah Azze ve Celle bir şeyin olmasını istediği zaman sadece ol der. Oluverir, o sizin gibi çalışmaz. O sizin gibi yorulmaz. Allah lanet etsin, Yahudilerin dediği gibi değil. Allah 6 günde yarattı da sonunda cumartesiye denk geldi. 7. günü cumartesiye denk geldi de Allah yoruldu ve istirahate çekildi dediler. Allah Azze ve Celle iftira attılar, kendi peygamberlerine iftira attıkları gibi. Yorulan bir Allah'a inanıyorlar. İnsan gibi çalışan ve yorulan bir Allah. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin kainatına bir baksanız, bu kadar şeyin çalışmakla olamayacağını görürsünüz. Bu kadar yapraklar çalışmakla olamaz. Bu kadar bitkiler çalışmakla olamaz. Bu kadar hayvanlar, bu kadar balıklar, karıncalar, arılar, sinekler, sayamayacağımız bu kadar mahlukat çalışmakla olamaz. Demek ki başka bir yolla oluyor. İşte nazirinden olmak isteyenler, bakıp da görenlerden olmak isteyenler işte bunu görsünler.
ve Allah'ın sonsuz kudreti karşısında eğilsinler diye. İşte o zaman o saçma sapan lafları da belki terk ederler diye. Kalbim temizdir derler yani bazıları. Sanki kalbi pis olanların Allah'a secde etmesi gerekiyormuş gibi. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin cenneti ve cehennemi olmasaydı bile yine de Allah'a secde etmek icap ederdi. Çünkü sonsuz kudretle sonsuz ilim sahibi. Aynı zamanda sonsuz rahmet sahibi. Bütün sıfatları sonsuz olduğuna göre böyle bir Allah'ın önünde secde edilir. Cenneti de olmasa cehennemi de olmasa bile. İşte bunu anlasınlar diye Allah Azze ve Celle buyurur ki göklere bakasınız diye biz gökleri süsledik. Bakın diye ama bakmıyorsunuz. Evlerinizde oturuyoruz ve televizyon seyretmekten başka bir şey yapmıyorsunuz. Allah Azze ve Celle bu kadar yaratıyor. Eğer insanoğlu bir tane elma yapabilseydi, bütün dünyanın onu görmesini ve kendisini takdir etmesini isterdi. Ama Allah Azze ve Celle bu kadar yaratıyor ve insanlar Allah'ı takdir etmiyorlar. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Allah Azze ve Celle'yi koymaları gereken makama koyamadılar. Allah Azze ve Celle'yi hakim makamına koyacaklardı baksalardı. Bu kadar kudret ve sanatın sahibine itaat edilir diyeceklerdi. Diyemediler çünkü bakmadılar, görmediler. Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Allah Azze ve Celle'nin makamını ve ilmini ve kudretini anlayamadılar. Çünkü bakmadılar ki görsünler. Bakanlar için biz gökyüzünü süsledik. Ve orada burçlar meydana getirdik. Demin de ifade ettiğim gibi galaksiler manasında olabilir burçlar. Atmosfer tabakası gibi bir takım ihtimaller varsa da zayıf görünüyor. Esas mananın güneş sistemi gibi bir sistem olması yahut da galaksi gibi birçok güneş sistemini içine alan galaksiden bir galaksi olması ya da galaksiler ifade ediyor olması mümkün. Allah Azze ve Celle gökyüzünde galaksiler meydana getirdiğini ifade ediyor yani. Yüksek köşkler gibi demek ki galaksilerin şekli incelenecek olursa belki de köşklere benziyor olduğu görülecektir, bilemiyorum. İncelenecek olursa belki de NASA'daki o büyük teleskoplarla bakılacak olsa bir galaksiye belki de gerçekten Kur'an'ın dediği gibi burç şeklinde olduğu da anlaşılacaktır bir gün. Yüksek köşke benziyor olabilir. O yıldızlar kümesi bir araya gelir, bir galaksi meydana gelir. Güneş sistemlerinden galaksiler meydana gelir. Ve işte o galaksiler incelenecek olursa, o bir araya gelmiş yıldız kümeleri incelenecek olursa onların meydana getirdiği şeklin yüksek köşke benzediği de anlaşılabilir. Allah Azze ve Celle onu kastediyor da olabilir bize, bize o noktayı işaret etmek istiyor da olabilir. 14 asır evvelden uzaydan bize haberler veriyor Allah Azze ve Celle. İşte Kur'an'ın bir suresinin olsun benzerini getirin diyen Kur'an, böylesi ayetlerin de içinde olmasından dolayı onu ifade ediyor. Hem belagatına ulaşılamıyor Kur'an'ın, fesahatına ulaşılamıyor. Kur'an'ın edebiyatına ulaşılamadığı gibi, Kur'an'ın haber vermiş olduğu ilmi gerçekler gibi ilmi gerçekler haber verilemiyor. 1000 sene sonra anlaşılabilecek olan bir ilmi gerçeği haber verebilecek olan bir bilim adamı var mı? 1000 sene sonra, 10 sene, 20 sene sonra gerçekleşecek olan bir olayı bugünden haber verebilecek olan var mı? İşte Kur'an'ın böyle meydan okuması, haydi bir tane suresi olsun onun benzerini getirin bakalım demesinin bir sebebi de bu gibi ayetler. Haydi Kur'an size işte haber veriyor, burçlardan haber veriyor. Ümmi Muhammed Mustafa mı söylüyor bunları? Mümkün müdür Muhammed Mustafa'nın burçlar hakkında bilgisinin olması? O günkü insanlarda hangisinin bilgisi vardı ki? Bugün bile hala bu ayetler hakkıyla anlaşılamıyor. Hala Allah Azze ve Celle'nin burçlar ifadesiyle neyi kastettiğini anlayabilmemiz için bilimin biraz daha gelişmesi gerekiyor. Ama artık yavaş yavaş anlıyoruz bu gibi ayetlerin. Ve Allah Azze ve Celle o gibi ayetlerine devam ediyor. Ve hafiznâhe min kulli şeytanir racîm. Ve biz o gökyüzünü, o burçları ya da her türlü şeytanir racimden muhafaza ettik. Her türlü şeytanir racimden muhafaza ettik. Kovulmuş olan her şeytandan koruduk. İns ve cin şeytanlarından koruduk. Hem cinlerin kafirleri var yani şeytanlar, hem de insanların şeytanları var. Şeytan dendiği zaman ikisi de akla gelir. Burada külli ifadesiyle Allah Azze ve Celle hem insanlardan olan şeytanları hem de cinlerden olan şeytanları kastetmiş oluyor. Biz o gökyüzünü, o burçları hem insan şeytanlarından hem de cin şeytanlarından koruduk. Yani cin şeytanları da sizin zannettiğiniz gibi bütün uzayda gezebiliyor değiller. İnsanlar öyle zannediyorlardı. İnsanlar cinlerin ve şeytanların her yere gidebileceğini, evrende gidemeyeceği bir yer olmadığını zannediyorlar. Halbuki Allah Azze ve Celle böyle bir şeyin şeytanlara izin verilmeyeceğini ifade ediyor. Her türlü şeytanın müdahalesinden koruduk manasında da olabilir. Allah Azze ve Celle'nin istemediği yerlere çıkmalarının mümkün olmadığı manasında olabilir. Burçların ötesine geçilemeyeceği, Allah Azze ve Celle'nin istediği yere kadar insanların ve cinlerin gidebileceği, onun ötesine gidemeyecekleri ifade ediliyor. Bu insanların gökyüzüne çıkamayacağı manasına gelmez. Zaten şu anda insanoğlunun gökyüzüne çıktığını biliyoruz. Mars gibi bir takım gezegenlere yolculukların başladığını biliyoruz. Ay'a gidildiğini biliyoruz. Demek ki ayetin manası o değil. Elmalı gibi bir takım müfessirler bu gibi ayetlerden Allah Azze ve Celle'nin şeytanların ve insanların gökyüzünün dışına çıkamayacağını ifade ettiğini söylemiş olsalar da, insanların göğü dışına çıkamayacağını anlamış olsalar da, biz bugünkü bilimin gelişmesiyle ayetin manasının o olmadığını anlıyoruz. Demek ki Allah Azze ve Celle onu kastetmiyor. Zaten göğün dışına çıkamayacaksınız da demiyor. Rahman suresinde ifade edildiği gibi bir sultan ile çıkabilirsiniz. Büyük bir güce ulaştığınız zaman çıkabilirsiniz deniyor. Dolayısıyla buradaki ayeti göğün dışına çıkmak mümkün değil diye anlamak yanlış olur. Hele bu zamandan, bundan aşağı yukarı 50 sene kadar evvel uzay yolculuğunun başladığı bir zamanda yaşıyoruz. Dolayısıyla böyle bir şeyi kabul etmek artık mümkün değil. Zaten Allah Azze ve Celle de öyle bir şey söylemiyor. Gökyüzünün dışına çıkamazsınız demiyor. Bir sultan ile çıkabilirsiniz. Ama burada deniyor ki biz o gökleri ve burçları her türlü şeytandan muhafaza ettik. Yani biz gökyüzüne ve burçlara bir düzen koyduk. Ve o düzenin şeytanlar hem insan şeytanları hem de cin şeytanlarının bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Allah Azze ve Celle ve veda'al mizan buyurur. Ve sema'e refa'aha ve veda'al mizan. Allah gökleri yükseltti ve sonra bir mizan koydu. Yani gökler sadece yükseltilmedi. Onlara aynı zamanda bir mizan, bir ölçü getirildi. Elle tetgav fil mizan. Sakın ha sakın o mizanda haddi aşmayın. Sakın ha sakın Allah Azze ve Celle'nin kurduğu düzeni bozmaya kalkışmayın. Allah'ın kurduğu düzeni bozmaya kalkışırsan tekrar o düzeni kuramazsınız. Ve siz kaybedersiniz. İşte burada Allah Azze ve Celle insanlara engel olduğunu ifade ediyor. Demek her türlü şeytan-ı racimden gökler muhafaza edilmiştir. Bu şeytanların gökyüzüne çıkamayacağı manasına değil. Fakat belli bir yerden sonra çıkamayacağı manasına gelebilir. Belki kendi galaksimizin dışına çıkamayacakları manasında anlayabiliriz. Belki o galaksinin yani Samanyolu galaksisinin dışına çıkamayabilir. İnsanlar ve cinler belki böyle bir şey söylenebilir ama onu da söylemek, kesin olarak söylemek mümkün değil. Belki bir gün Samanyolu galaksisinin dışına çıkmak da mümkün olabilir. O yüzden Kur'an'ı bu şekilde tefsir etmek, kesin olarak konuşmak doğru olmaz. Ama her türlü şeytan-ı racimden muhafaza ettik buyuruyor. Bu muhafaza yani şeytan-ı racimin kovulmuş olan, lanetlenmiş olan, taşlanmış olan o şeytanın, hem insan hem cinden olan o şeytanların müdahalesine izin vermiyoruz manasında olsa gerek. Onların saldırılarından muhafaza ediyoruz yani biz burçları. Düzenin korunmasını sağlıyoruz. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem yeryüzüne peygamber olarak gönderildiği zaman cinler artık gökyüzünden haber çalmalarına müsaade edilmiyordu. İşte Kur'an-ı Kerim ondan bize haber veriyor. Ve hafizna min kulli şeytanir racim. Biz o burçları ve gökyüzünü her türlü şeytan racimden muhafaza ettik. İlla men istarka sema. Sadece kulak hırsızlığı yapanlar olursa o başka. Fe etbahu şihabun mubin. Ve o kulak hırsızlığı yapan, gaybi haberleri gökyüzünden çalmak isteyen o cinlere, o şeytanlara gelince onları da bir şihabun mubin kovalar. Bir ateş şulesi onların peşine düşer, onları yakar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gönderilmeden evvelden böyle bir hadise oluyor muydu acaba? Kesin değil. Bazı görüşlere göre peygamberimizden evvel böyle bir hadise yok idi. Peygamberimizden evvel bu şekilde bir şihab-ı mübin ile görünen, açık apaçık olan bir ateş şulesi ile gökyüzünde cinler ve şeytanlar kovalanmıyordu. Fakat ikinci görüşe göre ise peygamberimizden evvel de böyle hadiseler oluyordu. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem peygamber olarak gönderildiği zaman cinler, gökyüzünden haber çalmaya çalışan cinler, meleklerin konuşmalarını çalmaya çalışan cinler, Allah azze ve celle meleklere bir takım bilgiler verir ve melekler Allah azze ve celle'yi tesbih ederler. Ve sonra melekler onları birbirleriyle konuşurlarken onların yanlarına yaklaşmaya çalışan cinler o haberleri çalmaya çalışırlar. Ve onların içinden bir iki şey ya duyarlar ya duyamazlar. Fakat onu getirir yeryüzündeki haber, yeryüzündeki ilişkide oldukları kahinlere verirler. Ve onların içine de 100 tane yalan katarak söylerler. Ve işte o kahinler de o haberleri gerçek zanneder ve insanlara söylerler. İnsanlar da onlara bakıp da işte insanoğlu gaybı biliyor zannederler. Ve cinlerin ve şeytanların gaybı bildiğini düşünürler. Bu şekilde kafirleşirler ve kafir olup giderler. Halbuki cinlerin gaybı bilmeleri mümkün değil. Meleklerin konuşmalarından bir takım şeyler çalıyorlar. Fakat Allah azze ve celle peygamberini gönderdiği zaman artık ona da müsaade etmedi. Peygamberimiz peygamber olarak gönderildiğinde gökyüzündeki varlıkların da haberdar olması için, yeryüzüne bir peygamber gönderildiğini anlamaları için onlar artık onların kulak hırsızlığı yapmalarına müsaade edilmedi. Buhari ve Müslim'de geçen bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deyken, daha Medine'ye hicret etmeden evvel Mekke'de bulunduğu sırada cinler kovalanmaya başlanmış ve cinler bunu merak etmişler. Bugüne kadar kovalanmıyorduk. Bugüne kadar meleklerin konuşmalarından bir takım bilgileri çalmamıza müsaade ediliyordu. Şimdi neden müsaade edilmiyor acaba diye kendi aralarında konuştular ve iblisin yanına gittiler. Ve iblis avanelerini bu şekilde etrafına topladıktan sonra onları görevlendirdi. Her birisi bir tarafa doğru görevlendirildiler. Yeryüzünde bir değişiklik olmuş olmalı diyorlardı. Neden Allah azze ve celle daha evvel müsaade ediyordu meleklerin konuşmalarını çalmalarına? Bir takım bilgiler çalmalarına daha evvel müsaade ediliyordu da neden şimdiden geleniyorlar, şihaplar onları takip ediyor? Ateşler onları takip ediyor, onları yakıyor. Neden böyle cezalandırılıyorlar, artık engelleniyorlar? Bunu merak ettiler ve dünyanın dört bir tarafına dağıldılar. Mekke tarafına doğru gelen bir grup cin, o sırada Peygamberimiz sabah namazını birkaç kişiyle birlikte dışarıda, şehrin dışında bir yerde namaz kıldırıyordu. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazda sesli bir şekilde okuyordu Kur'an'ı. Kur'an'ı duydukları zaman işte o zaman anladılar cinler neden kovulduklarını. Yeryüzünde oluşan o değişikliği anladılar. Semi'ne Kur'anen acebe dediler. Acayip bir Kur'an işittik dediler. Demek ki artık kovalanmamızın sebebi buymuş. Demek yeni bir peygamber ve kitap gönderilmiş. Demek ondan dolayı Allah azze ve celle haberimiz olsun diye, biz de iman edelim diye demek ki bizi kovalıyor. Demek ki artık haber alamaz olduk. Demek sebebi bu peygamber ve bu kitabın indirilmesiymiş. Bu şekilde onlar peygambere iman ettiler. Semi'ne Kur'anen acebe dediler. Acayip harika bir Kur'an dinledik. Demek cinler Arapça biliyorlar. O bölgenin cinleri Arapça biliyorlardı. Her bölgenin cinleri o bölgenin lisanını bilirler. O bölgenin cinleri de Arapçayı biliyorlar ve Kur'an'ın acayip bir ifadeye sahip olduğunu anlıyorlardı. İşte ondan dolayı böyle dediler. Kur'an acayip. Semi'ne Kur'anen acebe dediler. Acayip bir Kur'an işittik. Yehdi ile rüşt. İnsanları da cinleri de rüşte eriştirecek olan, reşit yapacak olan, adam edecek olan bir kitap gelmiş. İşte ondan dolayı biz artık men olunmuşuz anladılar. Ve gittiler kendi kavimlerine cinleri anlattılar. Yeryüzüne bir peygamber gönderilmiş. Hazreti Musa'dan sonra, Hazreti İsa'dan sonra yeni bir peygamber gönderilmiş. İşte ondan dolayı demek ki biz buralardan kovuluyormuşuz. Demek ki artık Kur'an'a müdahale etmek mümkün olmadığı gibi gayba müdahale etmek de mümkün değil. İnsanları saptıramayacaklar artık. İnsanları saptıramayacaklar. Kahinlere götürüp de bir takım yalan haberleri veremeyecekler. Ve bu şekilde kahinler de sanki gaybı biliyorlarmış gibi insanları saptıramayacaklar. İnsanların kafir olmaması için bir peygamber gelmiş, başka bir şekilde anlaşılmaması için cinler artık bağlanıyorlardı adeta şihaplar yolu ile. Bu şihaplar nedir acaba tam olarak bilinememiştir ama bir takım görüşler ortaya atılmıştır. Eskiden ulemadan bazıları şöyle söylemişlerdi. Yeryüzündeki bir takım gazlar gökyüzüne doğru yükselirler. Ve sonra gökyüzünde bir yerlerde birikirler ve orada işte bir kıvılcımın çakmasıyla adeta ufak bir sürtünmeyle yanarlar. İşte o gazların yanmasıdır dediler bu gördüğünüz ateşler. Bazen gökyüzünde birdenbire bir ateşin böyle kaydığını görürsünüz. Bazen yavaş yavaş gidiyor gibi olur. Bazen süratli gider. Yıldız kayması da diye de ifade edilir. Fakat sonuçta aslında bu acaba bir şihap mıdır? Yoksa bir yıldız kayması mıdır? Yoksa bir meteor yağmuru mudur? Evet, bugün bilimin gelişmesiyle o teorinin doğru olmadığı anlaşıldı. Bazı gazların yukarıya doğru yükselmesi ve orada yanması o hadisesi olmadığı anlaşıldı. Gazların yanması hadisesi olsaydı daha büyük bir alanda bu olay gerçekleşirdi. Fakat bir nokta kadar bir şeyin hızlı bir şekilde gittiği görülüyor. Demek ki öyle değil. Daha sonra bilimin gelişmesiyle uzaydaki meteorların atmosfer tabakasına girmesi sonucunda yandığını anladık. Uzayda başıboş gibi görülen, hakikatte başıboş olmayan büyük kayalar var. Meteor veya meteorit denilen o büyük kayalar, bunların bir kısmı şu masa kadar, bir kısmı ev kadar, hatta bazıları var ki bazı yıldızların, parçalanmış olan yıldızların parçalarından olanlar, Türkiye büyüklüğünde olan meteorlar da var. Bunlar atmosfer tabakasına girmiyorlar. Küçük olanların atmosfer tabakasına girmesine Allah Azze ve Celle müsaade ediyor. Küçük olanlar atmosfer tabakasına girdikleri zaman saniyede 40 kilometre, bazen 50, bazen 70 kilometre hızla giriyorlar. Ve işte o sürtünmeden dolayı yanıyorlar ve biz gökyüzüne baktığımız zaman işte onları görüyoruz. Yıldız kayması dediğimiz olay gerçekleşiyor. Hakikatte bir şihaptır. Bir meteorun yani yanması, atmosfere girmesi ve yanması hadisesi. Daha büyüklerinin girmesi durumunda parçalanmaması tehlikesi var. Bundan yaklaşık 10 bin sene kadar evvel böyle büyük bir parçanın dünyanın bir yerine düştüğü tespit edilmiş. Ve yeryüzünü yardığı ve ta aşağılara kadar indiği tespit edilmişti. Magma tabakasına kadar indiği, binlerce ton ağırlığında büyük bir kayanın yeryüzüne düşmesi, atmosferden geçerken de parçalanmaması ve yer kabuğunu yırtması olayı gerçekleşti. Eğer bu olay daima gerçekleşecek olsaydı yeryüzünde insana hayat kalmayacaktı. Bitkilere ve hayvanlara hayat kalmayacaktı. Ondan dolayı Allah Azze ve Celle büyük meteorların atmosferin içerisine girmesine müsaade etmiyor. Küçük olanların girmesine müsaade ediliyor. Ve onlar da işte bu şekilde paramparça ediliyorlar, kum tanelerine dönüşüyorlar ve kum yağıyor adeta gökyüzünden, kaya değil. Eğer Allah o atmosferi, insanları korumak için atmosferi yaratmasaydı, bütün o yağmur gibi yeryüzüne doğru gelen o kayalar, tonlarca ağırlığındaki kayaların başımıza düşmesi kaçınılmaz olacaktı. Ama Allah Azze ve Celle bizi yerden koruduğu gibi, altımızdan koruyan Allah üstümüzden de koruyor. Üstümüzden atmosfer ile koruyor. Atmosferin parçalayamayacağı büyük meteorların girdirmemekle koruyor. Atmosfere girmemesini sağlamakla koruyor. Yeryüzünden de bizi koruyor. Cehennemin üzerinde yaşadığımız halde hissetmiyoruz bile. Bir karpuzu düşünün. Karpuzun kabuğu kadar sadece şu gördüğünüz toprak tabakası, kaya tabakası. Onun altında ise mağma tabakası var. Tamamen ateşin üzerinde yaşıyoruz yani. Bazen yanardağlardan fışkırıyor yani volkanlar. İşte onlar yerin merkezinden fışkıranlar. Yeryüzünün bacalarından dışarıya fışkırıyorlar ki yeryüzü ikiye bölünmesin, patlama gerçekleşmesin diye. Allah Azze ve Celle düdüklü tencere gibi adeta yanardağları değişik yerlere koymuş ki oralardan fazla olanlar çıksın diye. Ve yeryüzü patlamasın diye, düdüklü tencerenin patlamaması gibi. Bizi alttan da koruyor, üstten de koruyor Allah Azze ve Celle. İşte bu şekilde onları o yer, gökyüzündeki meleklerin konuşmalarını çalmak isteyen o şeytanları Allah Azze ve Celle def ediyor. Onlar hırsızlık yapmak istiyorlar. Meleklerin konuşmalarını çalmak suretiyle getirip insanlara verecekler ve içine 100 tane yalan katarak verecekler. Ve işte bu şekilde insanların kafir olmasını sağlayacaklar. O bilgilerden bir tanesi doğru ise 100 tanesi yalan. Bu şekilde o bir tanesi isabet ettiği zaman insanlar o kahinlerin doğru söylediğini düşünecekler ve gaybı bildiğini zannedecekler. Halbuki gaybı Allah'tan başkası bilemez. İşte öyle olmasın diye Allah Azze ve Celle o şeytanları kovalamaktadır. Şeytanlar bu şekilde kovalanıyorlar. Hem sadece şeytanların kovalanması değil, insanlardan olan şeytanlar da var. Onlar da kovalanıyorlar. Tıpkı nasıl ki mesela sema tezyin edilmiş, süslenmiş yıldızlar ile, burçlar ile süslenmiş, Allah Azze ve Celle de kitabını bu şekilde süslemiş, Kur'an da sema gibi, o da süslenmiş, o da ayetlerle süslenmiş, hikmetli ifadelerle süslenmiş, yüksek edebiyatla süslenmiş, gaybtan haber veren ayetlerle süslenmiş, bilimsel ayetlerle süslenmiş. Ve nasıl ki şeytanlar çıkıp da bazı haberleri çalmak istiyorlarsa, insanlardan olan şeytanlar da Kur'an'dan bir takım şeyler çalmak ve sonra insanları saptırmak istiyorlar. Kur'an'da hakikat manayı kabul etmek şartıyla mecaz mana vermek caiz. Çünkü Kur'an'da mecaz olduğu tespit edilmiştir. Hakiki manayı kabul etmek şartıyla mecaz mana da verilebilir. Bu söylediğim mecaz manası. Şeytanların kovalanması hakiki mana. Kelimenin hakiki manası o. Evet, şeytanlar, göklerdeki şeytanlar kovalanmaktadırlar. Meleklerin arasında konuşulan bilgileri çalmasınlar diye, saptırmasınlar diye kovalanmaktadırlar. Mecaz manaya göre ise Kur'an da bir sema gibi korunmaktadır. Kur'an da sema gibi tezyin edilmiş, süslenmiştir. Ve nasıl ki o meleklerin konuşmalarını çalmak isteyen şeytanlar kovalanıyorlarsa, Kur'an'ın bazı ayetlerini alıp da saptırmak isteyen kafirler de kovalanırlar. Allah Azze ve Celle onların maksatlarına ermemelerini sağlar. Onlar ayetler incelerler, içinden bir takım şeyler çıkartmak isterler. İnsanları saptırabilmek maksadıyla bunu yaparlar. Fakat başka ayetler gelir ve onları yakar, kül eder. Onlar bir ayeti alıp saptırmak ister. Tıpkı meleklerin konuşmasını çalıp da saptıran şeytanlar gibi. Kur'an'ın ayetlerini alıp da saptırmak isterler ama Allah'ın diğer ayetleri gelir ve onları yakar. Bir şihab-ı mübin gibi Diğer ayetler de o görevi ifade eder. Bir oryantalist mesela Kur'an'ın ayetlerinden birine yanlış bir mana vermek istediği zaman, bir ayeti çalmak ve saptırmak istediği zaman, Allah Azze ve Celle'nin kitabı diğer ayetleri onu susturur ve onun iddialarını çürütür. Oryantalistin susmasını sağlar. Bir ilim adamı Kur'an'ın diğer ayetlerine bakmak suretiyle, incelemek suretiyle sahtekarların ve hainlerin, oryantalistlerin uydurduklarının yalan olduğunu ispat eder. Kur'an ile o yalanları ispat eder, yalan olduğunu. İşte bu şekilde Allah Azze ve Celle o ayetleri bir Şihab-ı Mubin gibi onların üzerine gönderir ve onların yalanlarını yakar, kül eder. Mecaz mana olarak bunu anlamak mümkün. Demek ki Allah Azze ve Celle koruyor yani. Gökyüzünü de koruyor, kendi kitabını da koruyor. Ve bu şekilde hiçbir şeytanın, gerek cin şeytanlarının, gerekse insanlardan olan şeytanların müdahale etmesine müsaade etmiyor. Bir kısmı kulak hırsızlığı yapacak olsalar bile, yine de onlara da Allah Azze ve Celle Şihab-ı Mübin'i göndermek suretiyle, ateş şuleleri göndererek onların yalanlarını yakıp kül ediyor. Vel erda medednâhe ve elkayne fîhe revâsî. Bunlar Allah'ın sanatının ve kudretinin delilleri olduğu gibi, biz bunları yaptığımız gibi aynı zamanda yeryüzünü de sündürdük ve uzattık. Yeryüzünün yuvarlak olduğuna işaret ediyor aynı zamanda. Demek ki Allah Azze ve Celle tarafından sündürülmüştür. Hakikatte küre biçiminde olduğuna göre, demek ki dünya, yani dünyanın üzerinde olduğumuz halde biz düşmüyor isek, dünyanın üzerinde olduğumuz halde kendimizi düzgün bir yerde durduğumuzu hissediyor isek, demek Allah Azze ve Celle'nin bu sündürmesi temdidi sayesindedir. Allah Azze ve Celle küre biçimde yaratmış olduğu halde dünyayı, fakat onu o kadar sündürmüştür, o kadar büyütmüştür ki, bu ayet aynı zamanda gezegenlerin oluşmasının nasıl olduğuna işaret etmektedir. Demek ki gezegenler bu şekilde oluşuyor, sündürülmek suretiyle oluşuyor. Allah Azze ve Celle'nin sündürmesinden maksat nedir? Tam olarak bilemeyeceğiz. Çünkü o ancak bilim adamlarının ileride varabileceği bir şey. Bir gün gelecek, o sündürme olayının nasıl olduğu o an anlaşılabilecek. Fakat biz şimdilik şu kadarını biliyoruz ki, bir kürenin üzerinde yaşadığımız halde biz yine de dünyayı dümdüz görüyor isek, bunun manası işte budur. Allah Azze ve Celle o kadar büyük bir küre meydana getirmiştir ki, sündürdükçe sündürmüş, büyüttükçe büyütmüş ve biz onun üzerinde durduğumuz zaman düzgün bir yerde durduğumuzu zannedecek kadar büyütmüştür. وَاَلْقَيْنَ فِيهَ رَوَاسِينَ. Ve sonra onun üzerine de ağır oturaklı dağlar yerleştirdik. Öyle dağlar koyduk. Sabit dağlar yerleştirdik üzerine. Allah Azze ve Celle dağları öyle yerlere yerleştirmiştir ki, yeryüzünde bu kadar süratle dönen bu dünya neden hiçbir şekilde balans yapmıyor? Dağların sayesinde balans yapmıyor. Dağlar olmasaydı balans yapardı. Bir bisikleti düşünün mesela. Çevirdiğiniz zaman bisikletin tekerini, eğer jantının bir yerine mesela bir ağırlık koyarsanız, jantın diğer taraflarına koymaz da sadece bir yerine bir ağırlık koyacak olursanız, jant balans yapmaya başlar ve bu şekilde dönmeye başlar. Ama her tarafının ağırlığı aynı olacak olursa, ki jantların hepsi bu şekilde yapılmaktadır, her tarafının ağırlığı aynıdır, koskoca taksinin bile eğer lastiğini değiştirdiğiniz zaman balans ayarı yaptırmak zorunda kalıyorsunuz. Bir tonluk bir takside birkaç gramlık bir hata bile kabul etmiyor. Ve götürüyorsunuz balansçıya, birkaç gramlık bir demir çakıyor bir yerine ve jantın her tarafının aynı olmasını sağlıyor bu şekilde. Ve bu şekilde balans yapmasını engellenmiş oluyor. Eğer balans yapacak olsaydı dünyada sarsıntıdan duramazdık. Her daim depremler meydana gelirdi. Allah Azze ve Celle'nin işte dağları, o sabit dağları, hareketsiz gibi zannettiğimiz hakikatle dünya ile beraber dönen o koca dağları, Allah Azze ve Celle'nin yerlerini nasıl tayin ettiğini anlıyoruz. Demek ki dağların yerleri rastgele olmuyor. Demek ki Allah Azze ve Celle dağları öyle bir şekilde yerleştirmiş ki onların yerlerini kaydırdığınız zaman, farz-ı misal mesela Tur-i Sina'yı oradan kaldırıp da Yemen'e götürecek olsanız, ne bileyim ben mesela Torosları buradan kaldırıp da Çukurova bölgesinden mesela kaldırıp da götürüp Endonezya'ya koyacak olsanız mesela, demek ki dünyanın dengesini bozmuş olacaksınız. Allah Azze ve Celle dünyanın düzgün bir şekilde dönmesi için, üzerinde oturanların rahat etmesi için, insan için, insanın rahatı için dağları yerlerini öyle bir şekilde tespit etmiştir ki o dağların yerleri rastgele değil. Yeryüzünün balans yapmaması için nereye konması gerekiyorsa oraya o kadar büyüklükte bir dağ yerleştirildi. Buralara nasıl bir dağ yerleştirilmesi gerekiyorduysa o kadar bir öyle bir dağ yerleştirildi. Kaç milyar ton ağırlığında bir dağ olması gerekiyorsa işte öyle bir dağ meydana getirildi. Falan yerde ne kadarlık bir tepe meydana gelmesi gerekiyorsa işte o şekilde bir tepe meydana getirildi. Allah Azze ve Celle daima kullarının her yönüyle istirahatini düşündü. Yeryüzünde rahatsız olmasınlar diye sabit dağlar yerleştirdi. وَاَنْبَتْنَا ف۪يهَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَغْزُونَ Ve sonra orada o yeryüzünde de her türlü şeyi bitirdik. Ölçülü olan her şeyden, her nev'iden bir şeyler bitirdik. Yani demek ki ölçülüdür yeryüzündeki her şey. Ağaçların demek ki sayısını Allah Azze ve Celle rastgele tayin etmiyor. Hayvanların sayısı rastgele değil. Bitkilerin sayısı rastgele değil. Her şey belli bir ölçüye göre. Demek ki her şeyin bir mevzunu var. Demek ki bir ağırlığı var. Demek ona göre yerleştiriliyor. Nereye orman konması gerekiyorsa Allah Azze ve Celle oraya orman yerleştiriyor. Nerede hangi kalınlıkta ağaçlar olması gerekiyorsa, nerede hangi bitkiler olması gerekiyorsa, nerede hangi nev'iden bitkiler olması gerekiyorsa oraya onu yerleştiriyor. Demek hiçbir şey rastgele değil. Hiçbir şey tesadüfen değil. Tesadüf olsaydı bu kadar düzgün bir dünya olabilir miydi? Bu kadar düzgün bir alem olabilir miydi? Uzay olabilir miydi? Her şey bir mevzun ile, bir ölçü ile, bir takdir ile, Allah Azze ve Celle'nin takdirine göre, çeşitlerine göre yerleştiriyor. وَجَعَنَّا لَكُمْ ف۪يهَ مَعَايِشِ Ve sonra size o yeryüzünde de bir maişet temin etmeniz için bir hayat ortamı yarattık. Orada yaşayabilmeniz için uygun hale getirdik. وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِق۪ينَ Yalnız size değil, sizinle beraber diğer mahlukat için de böyle yaptık. Öyle mahlukat ki siz onların rızıklarını veriyor değilsiniz. Siz onların rızıklarını verdiğinizi zannetseniz bile hakikatte rızıklarını Allah veriyor. Çocuğunuzun rızkını siz vermiyorsunuz, Allah veriyor. Hayvanınızın rızkını siz vermiyorsunuz, Allah veriyor. İşte ona işaret ediliyor. Sizin razıkı olmadığınız, rezzakı olmadığınız, rızkını vermediğiniz o mahlukatı da Allah Azze ve Celle bu dünyada yarattı. Yeryüzünde yarattı ve onlara da yaşam imkanı verdi. وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ Hiçbir şey yok ki hazinesi bizim yanımızda olmasın. Ne kadar şey görüyorsanız bilesiniz ki hepsinin hazineleri bizim yanımızda. Yani size az bir şey verilmiş. Asıl hazinesi bizim yanımızdadır. Ol dediğimiz zaman yeniden olur. Siz elinizdekileri çok şey zannediyorsunuz belki. Halbuki gerçekte hazineler bizim katımızdadır. Siz onların hepsini bize bırakıp da gideceksiniz. Zaten elinizdekiler de bize aittir. Ve yeryüzünde olan bütün hazineler hepsi Allah Azze ve Celle'nin dediği şekilde yerlerine yerleştirilmiş. وَمَا نُنَزِّلُهُ اِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ Ve hiçbir şeyi rastgele indirmiyoruz biz. Hepsini bir kader-i maluma göre indiriyoruz. Hepsinin bir ölçüsü var. Kader kelimesi bu şekilde burada geçmiş oluyor. Kur'an'da kader kelimesi birkaç şekilde geçer. Bazen kadir gibi mastar olarak da geçer. Bazen kader gibi böyle bu şekilde geçtiği de olur. Bu bizim bildiğimiz kader manasında da anlaşılabilirse de Fakat daha ziyade ölçü manasında anlaşılmalı. Allah Azze ve Celle evet her şeyi bir kadere göre yaratıyor. Evet Allah Azze ve Celle her şeyi bir ölçüyle indiriyor. Yeryüzündeki hayvanların sayısı belli. Allah Azze ve Celle indirirken suyu belirli miktara göre indiriyor. Her sene inen suyun miktarı aynı. Yağan yağmurun miktarı aynı. Yeryüzündeki hayvanların sayısı aşağı yukarı aynı. Halbuki bir hayvan icabından bir balık belki milyonlarca yumurta veriyor. Bir kedi 7-8 tane doğuruyor. Bir fare aynı şekilde doğuruyor. Bir köpek aynı şekilde doğurabiliyor. Nice hayvanlar var ki çok fazla doğuruyorlar. Her sene doğuruyorlar. Yılda birkaç defa doğuruyorlar belki bazıları. Fakat buna rağmen yeryüzünde sayıları artmıyor. Mahallenizin kedileri köpekleri artıyor mu? Mesela eğer Allah Azze ve Celle'nin müdahalesi olmasaydı, bugün aslında yeryüzünde insana hayat kalmamalıydı hayvanlardan ve bitkilerden. Bu kadar vahşi hayvanlar her gün, her sene doğuruyorlar. Fakat Allah Azze ve Celle onların sayısına müdahale ediyor. Eğer bugüne kadar müdahale etmiş olmasaydı insan denen varlık yeryüzünde kalmazdı. Yeryüzünde her tarafta bir denge görüyoruz. Hiçbir şeyin rastgele olmadığı kendini gösteriyor. Dolayısıyla madem ki Allah Azze ve Celle ne indirirse belli bir ölçüye göre indiriyor. Rastgele indirmiyorsa o halde insanoğlunun korkmasına ne gerek var? İnsanoğlunun rızkından korkmasına ne gerek var? Rızkından korktuğu için eğitimini veremeyeceğinden dolayı korkanlar onlar başka. Ahlakını güzel ahlakla büyütemem belki diye korkanlar başka. Fakat rızkından korkanlar, çocuk istemeyenler. Allah Azze ve Celle işte buyuruyor ki biz her şeyi rastgele değil bir ölçüye göre indiriyoruz. Yeryüzündeki insan sayısına göre hayvan, hayvan sayısına göre bitkiler yaratılıyor. Allah Azze ve Celle insan sayısına göre yeni rızık kapıları açıyor. Dün bir dönümden mesela 200 kilo buğday alınıyorken bugün 1 ton buğday alınabiliyor. Halbuki insanoğlunun nüfusu 5 kat artmamıştır. Dün bir makine ile günde 5 tane şey imal edilebilirken bugün 500 tane imal edilebiliyor. Halbuki insanoğlunun nüfusu 100 kat artmamıştır. Bundan 200 sene evvel insanoğlunun nüfusu ne kadar idi ve o günkü hayat tarzı nasıl idi? O gün günden sonra ne kadar kaç kat artmış olduğu halde o gün mü daha rahat yaşıyordu insan bugün mü daha rahat yaşıyor? 200 sene evvel nüfusumuz az olduğu halde 500 sene evvel nüfus çok az olduğu halde yine de insanoğlu bugünkü kadar yeme içme imkanı bulamıyordu. Giyme imkanı bulamıyordu. Barınak imkanı bulamıyordu. Allah Azze ve Celle insanın nüfusunu bir kat arttırdıysa verdiği nimetleri belki 5 kat 10 kat arttırıyor. Cömert olan Allah, kerim olan Allah'ın, rezzak olan Allah'ın kullarının rızkını vermeyeceğinden mi korkuyorlar da nüfus planlaması yapmaya kalkışıyorlar. Adına aile planlaması diyorlarsa da hakikatte aile planlanmıyor, nüfus planlanıyor. İslam aleminin nüfusu planlanıyor. Avrupa'da ve Amerika'da çok doğuran kadınlara ödüller verilirken, onlardan vergiler indirilirken, onlara çeşit çeşit imkanlar sağlanırken, çok çocuğa teşvik edilirlerken, İslam alemine gelince onlar da az çocuğu tavsiye ediyorlar. Çeşit çeşit oyunlar oynuyorlar. Ve belki insan vücuduyla vücuduna da bir takım zararlar vermek suretiyle insan, İslam alemindeki erkeklerin spermlerinin azalmasını sağlıyorlar. Kadınların yumurtalarının sağlıklı olmamasına sebep olacak bir takım savaşlar yapıyorlar. Bir takım aşılar yoluyla, bir takım gıdalar yoluyla spermi ve yumurtaları öldürüyorlar. Ve bunlara çanak tutan İslam alemindeki yetkililer, nüfusu planlamaya kalkan yetkililer, doğru düzgün adam gibi çalışacaklarına, kalkınacaklarına, birbirlerini yiyeceklerine çalışmalıydılar. Kardeş kavgası yapacaklarına çalışmalıydılar. Bunları düşüneceklerine nüfusu azaltmayı düşünüyorlar sadece. Ondan sonra da dünyanın, dünyadaki toprakların, topraklar bellidir. Onun için dünyadaki topraklar şu kadardan fazla nüfusu kaldırmaz gibi bir takım tahminlerde bulunuyorlar. Dünya nüfusu 1 milyar iken de bunu söylüyorlardı. 2 milyar oldu gene bunu söylüyorlardı. 3 milyar olursa dünya yetmez diyorlardı. 6 milyar 7 milyar oldu. İnsanlar bugün geçmişten daha fazla bolluk içerisinde değil midirler? Teknolojinin gelişeceğini hesaba katmıyorlar. Dün 200 kilo alınan bir topraktan bugün 1 ton 2 ton alındığını ve alınacağını hesabını yapmıyorlar. Yapmak istemiyorlar. Allah Azze ve Celle'nin her şeyi bir kader-i maluma göre indirdiğin hesabını yapmak istemiyorlar. Sanki Allah Azze ve Celle yeryüzünde yaşayanların sayısını bilmiyor. Sanki yarattıklarının sayısını bilmiyor da onlara göre rızık göndermeyecekmiş gibi ondan korkuyor gibi konuşuyorlar. Halbuki insanoğlu nüfusu 1 milyar iken bu kadar rahat değildi. Şimdi 6-7 milyar olduğu halde kış yaz bütün sebzeleri meyveleri bulabiliyorsunuz. Demek ki nüfus birkaç kat arttığı halde verilen nimetler 10 kat, 20 kat, 100 kat artmıştır. Allah'ın kerim sıfatını görmelerine rağmen hala nüfus planlaması yapmaya kalkıyorlar. Çocuklarının ellerindeki nimetlere ortak olmalarını istemiyorlar adeta. Mallarını çocuklarından kaçırıyorlar adeta. Çocuklarını bile kıskanıyorlar adeta. Çocuklarının kendi zevklerine, sefalarına ortak olmalarını istemiyorlar adeta. Bir Yahudi bile çok çocuğunun olmasını isterken İslam aleminde böyle fikirler yayılmaya çalışılıyor. Sanki Allah Azze ve Celle hesapsız kitapsız indiriyormuş gibi. Burada ise Kur'an bunu reddediyor. وَمَا نُنَزِّلُهُ اِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ Biz bir şeyi rastgele indirmiyoruz ki. Yeryüzündeki rızkı indirirken rastgele indirmiyoruz ki. Biz bir kader-i maluma göre yazılmış, çizilmiş, her şey bellidir Allah katında bir kader var. Hem de o belli bir ölçü demek aynı zamanda. Bir ölçüye göre indiriyoruz. Ne kadar gerekiyorsa o kadar indiriyoruz. Korkmayın siz. Sizin rızkınızı da çocuklarının rızkınızı da rızkını biz veriyoruz. Korkmanıza gerek yok. Bundan dolayı çocuklarınızı öldürmeyiniz buyuruyor Kur'an. Rızık korkusuyla evlatlarınızı öldürmeyin. Geçmişte cahiliye Arap çocuğunu öldürüyordu. Toprağa gömüyordu. Onunla alay ediyorsunuz. Cahiliye Arabı diyorsunuz, kınıyorsunuz. Bugün aynısı modern yollarla yapılmıyor mu? O gün cahiliye Arabı çocuğunu toprağa gömüyordu çünkü başka imkanı yoktu. Bugün kürtaj yoluyla aynı şekilde evlatlar katledilmiyor mu? O gün nasıl ki Allah Azze ve Celle onu yapanlara soracak ise kıyamet gününde, bugün de kürtaj yoluyla çocuklarını öldürenlere Allah hesabını soracaktır. وَاِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِاَيِّ زَمِّنْ قُتِلَتْ O diri diri gömülen küçük kıza sorulduğu zaman hangi günahtan dolayı öldürüldüğü, ona sorulduğu zaman o adam, o baba o zaman nereye kaçacak? Aynı şekilde daha anne rahmindeyken kürtaj yoluyla öldürülen bugünkü insanlar cahiliye Arabını da geçmişler. Cahiliye Arabı doğduktan sonra birkaç sene sonra öldürüyordu. Fakat şimdikiler daha doğmadan bile öldürüyorlar. Kürtaj yoluyla yaptıkları zaman sanki meşru oluyormuş gibi düşünüyorlar. Allah Azze ve Celle'nin yaratmış olduğu bir şeyi öldürüyorsunuz. Bir canlıyı öldürüyorsunuz. Allah'ın yarın ruh vereceği, belki de Allah'a muttaki bir kul olacak olan, belki de yarının büyük bir insanı olacak olan birisini öldürüyorsunuz. وَمَا نُنَزِّلُهُ اِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ Hiçbir şey biz rastgele indirmiyoruz. Her şey yazılı çizili. Her şey bir ölçüye göre. Ayet aynı zamanda kadere bir delil ya da bir işaret de olabilir. Her şeyin ölçülü olduğu, Allah katında yazılı olduğunu ifade ediyor. Demek ki her şey daha evvelden bilinmektedir. Zaten biz buna kader diyoruz. İşte bütün bunları yapan Allah Azze ve Celle kullarını bütün bu delilleri gösteriyor. Ve sonra وَاَرْسَلْنَا الرِّيَاهَ لَوَاقِحَا Ve biz riyahı da rüzgarları da aşılayıcı olarak gönderdik. فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
Ve sonra biz gökyüzünden suyu da indirdik. فَاَسْقَيْنَاكُمُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ Allah Azze ve Celle bu şekilde sadece yeryüzünde olan olayları değil, yalnızca gökyüzünde olan olayları değil, aklımıza gelen olayları değil, aklımıza gelmeyen olaylara da dikkatimizi çekmek istiyor. Yine bir bilimsel ayetle karşı karşıyayız. Ayet-i Kerime buyuruyor ki biz o rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik. Demek isteniliyor ki yani rüzgarlar aşılayıcı görevi, aşılayıcı olarak Allah Azze ve Celle tarafından görevlendirilmişler. Onlar bulutları aşılamakla görevlidirler. Onlar adeta erkeğin kadını aşılaması gibi, erkeğin spermiyle kadını hamile bırakması gibi, onlar da gelirler, o rüzgarlar gelirler ve bulutları hamile bırakırlar adeta. Onların hamil olmasını, taşıyıcı olmalarını sağlarlar. Yani adeta o rüzgarlar bir sperm görevi görürler. Onlar ile adeta o bulutlar aşılanırlar. Allah Azze ve Celle 1400 sene evvelden böyle bir olayın gerçekleştiğini haber veriyor. Hazreti Muhammed'in bunu bilmesi mümkün müydü? Bunlar bugün daha yeni yeni anlaşılıyor. Rüzgarlar yeryüzündeki hararetin azalmasıyla çoğalmasıyla meydana geliyor. Hararetin azalması ve çoğalmasıyla hava hareketleri meydana gelir. Allah Azze ve Celle bu şekilde hava hareketlerini meydana getiriyor. Biz bunlara rüzgar diyoruz. Rüzgarlar yoluyla Allah Azze ve Celle bulutları aşılıyor. Nasıl oluyor da su iniyor gökyüzünden? İşte onun bize tarifi yapılıyor. İbn Abbas'tan gelen bazı rivayetler de o şekilde. Ta 1400 sene evvel İbn Abbas bu ayeti öyle yorumluyordu. Ondan sonra gelen bir takım alimler de öyle yorumladılar. Rüzgarın aşılayıcı görevi olduğunu ayet ifade ediyor ve ulema da o şekilde anladı. Gerçekten de o zamandan böyle anlamış olmaları bir mucize. O zaman için başka türlü yorumlamaları da mümkün idi. Anlayamamış olmaları da beklenirdi. Fakat o zaman Allah Resulü'nün özel duasına, özel dua etmiş olduğu İbn Abbas, amcasının oğlu İbn Abbas, tefsir alimlerinin sultanı olan İbn Abbas öyle anlıyordu ve doğru anlamış idi. O zamandan bunu haber etmişti. Diyordu ki rüzgarlar evet bulutları aşılarlar. Bulutları aşılarlar ve ondan sonra bulutlardan tıpkı bulutlar sanki bir kadının aşılanması gibi, hamile kalması ve sonra çocuk doğurması gibi. Rüzgar da gelir, bulutları aşılar ve sonra o çocuk doğurur gibi yağmur vermeye başlar. İşte aynen o şekilde Allah Azze ve Celle yağmurun nasıl yağdığı, nasıl indiğini bize haber vermiş oluyor. Aynı zamanda bu ayet mecaz manaya da sahiptir. Mecaz olarak şöyle de anlaşılabilir. Ersenle ifadesi, yani irsal etmek, göndermek ifadesi daha çok peygamberler için kullanılır Kur'an'da. Burada rüzgarlar için kullanılıyor. Biz rüzgarları gönderdik buyuruyor. Biz rüzgarları göndeririz. Aşılayıcı olarak göndeririz. Şimdi bu peygamberler için de kullanılan bu ifadeyi şöyle anlamak mümkün. Biz peygamberleri göndeririz aşılayıcı olarak. O peygamberler gelirler ve aşılarlar. İman etmek isteyen kalpleri aşılarlar. Tıpkı mesela rüzgar da gelip de bazı bulutları aşılıyor. Ve onlardan yağmurların yağması bu şekilde sağlanıyor. Aynı şekilde işte peygamberleri de Allah Azze ve Celle gönderir rüzgar gibi. Onlar gelirler ve imana kabiliyetli olan kalpleri aşılarlar, beyinleri aşılarlar. Ve ondan sonra işte onlardan yağmur gibi rahmet inmeye başlar. Nasıl ki buluttan yağmur iniyorsa, işte o müminlerden de hayırlı ameller iner. Ayetler inmeye başlar onlardan. Yeryüzünde onlar artık Allah'ın birer ayeti olurlar. Yağmurun Allah'ın ayeti olması gibi. Rüzgarın gelip de bulutları aşılaması gibi peygamberler gelir ve iman etmek isteyen kalpleri aşılar. Nasıl ki her bulut rüzgarla aşılanmıyorsa peygamberlerin gönderilmesiyle de her kalp aşılanmaz. Bazı kalpler ne yaparsanız yapın aşılanmaz.
Tıpkı bazı bulutların yağmur bulutu olmaması, rahmet bulutu olmaması gibi. Peygamberler konuşuyor, bazı kalpler aşılanmaz. Bazıları aşılanır ve işte o zaman rahmet onlardan yağmaya başlar. Onlara iman eden mümin kullar meydana gelir. Ve o mümin kullardan rahmet gibi hayırlı ameller boşalmaya başlar. Allah Azze ve Celle'nin mümin kulları ekseriyetle bu şekilde rahmet ile onlar insanlara hayırlı insanlar olurlar. Yağmurlar da ekseriyetle rahmettir, azap değil. Çoğunlukla yağmur rahmet olarak isimlendirilmiştir. Hatta çoğu zaman yağmur denmez, rahmet denir. Çünkü ekseriyetle yağmur bu şekilde rahmet olmaktadır. Ekseriyetle böyle olsa bile, faydalı yağmur olsa bile, bazen de azap yağmurları da var. Sel getiren yağmurlar, bütün nebatatı berbat eden, kökünden söküp götüren, ağaçları söküp götüren, evleri yıkan yağmurlar. Öyle yağmurlar da olur bazen. İşte aynen onun gibi Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği peygamberler, onların aşıladığı müminler, işte onların amellerinin büyük bir çoğunluğu rahmettir. Yağmur gibi onlar da insanlar için hayırlıdırlar. Fakat bazen olur ki, nasıl ki yağmurun bazısı azap yağmurudur, rahmet yağmuru değil. İşte bazen öyle olur ve müminler de azap ederler. Müminler Allah Azze ve Celle bazen kafirleri azap etmek için gönderir. Azap yağmuru gibi bazen cihat yolu ile, kıtal yolu ile Allah Azze ve Celle onların kökünü keser. Onların kökünü kesebilmek için Allah bazen müminleri gönderir. İşte bu şekilde mecaz mana vermek de mümkündür bu ayete. Ve ey insanlar, bu şekilde göklere bakın, yeryüzüne bakın, rüzgara bakın. Şimdi işte Kur'an'ın haber vermiş olduğu bu bilimsel hakikatler ortaya çıkıyor teker teker. Allah'ın haber vermiş olduğu şey şimdi ortaya çıkıyor. Evet, yeryüzündeki ağaçlar da bu şekilde aşılanıyorlar. Allah Azze ve Celle gökyüzünden de haber veriyor. Yağmurun nasıl yağdığını haber ediyor bize. Bunun da hala bugün bile insanların büyük bir çoğunluğu bilmezler. Yağmurun nasıl meydana geldiği halen bile tam olarak bilinemiyor. Allah Azze ve Celle o zamandan haber ediyordu. Rüzgar yağmuru havada taşıyor. Bulutları havada taşıyor, götürüyor Allah'ın istediği istikameten. Ve bir taraftan da onları aşılıyor. Ve bu şekilde yağmurun meydana geldiği, demek ki yağmur adeta bir bitki gibi, yani bitiyor adeta. Demek daha evvelden mevcut değil yani. Şu toprağın içerisinde o bitkinin mevcut olmaması gibi. Demek daha evvelden mevcut değil. Allah Azze ve Celle rüzgarı gönderdiği zaman demek ki yağmur oluşuyor. İşte ondan dolayı birdenbire de oluşabiliyor yani. Hiç ummadığınız bir anda da yağmur Allah Azze ve Celle bu şekilde oluşturabilir. Bu şekilde وَاَرْسَنْلَ رِيَّهَ لَوَاقِيَهَ biz işte bu rüzgarları bu şekilde aşılayıcı olarak gönderdik. فَاَنْزَنَّ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ve sonra biz gökyüzünden de bu şekilde suyu indirdik ve bu şekilde yaptık. Siz eğer size kalmış olsaydı siz o suyu biriktiremezdiniz. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ siz o suyu bir hazinede biriktiremezdiniz. Allah Azze ve Celle biriktirdi. Allah Azze ve Celle yeryüzünün altında, toprağın altında biriktirdi. Pınarlarda biriktirdi. Allah istemeseydi siz onu denizlerde biriktiremezdiniz. Göllerde biriktiremezdiniz. Toprağın altında biriktiremezdiniz. Hatta Allah size testiyi yapmayı öğretmeseydi testi içerisinde bile biriktiremezdiniz. Dolayısıyla Allah'tır sizin için bunları hepsini biriktiren. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle size kendi nimetlerini hatırlatıyor. Allah'a şükretmeniz gerektiğini hatırlatıyor. Ve bu şekilde Kur'an Allah Azze ve Celle'nin verdiği nimetleri saymaya devam ediyor. Bu ayetler aynı zamanda bilimsel ayetler. Bilimin gelişmesiyle anlaşılan ve anlaşılabilecek olan ayetler. Daha ileride bunlar daha da güzel anlaşılabilecekler. Sadece gökyüzünde bu aşılama olayı gerçekleşmiyor. Aynı zamanda yeryüzünde de aşılama olayı gerçekleşiyor. Allah Azze ve Celle başka bir ayette her şeyi çift olarak yarattığını ifade ediyor. Her şeyden, eşlerden, bütün mahlukatı eşlerden yarattığını ifade ediyor. Bir dişi ve bir erkekten yarattığını ifade ediyor. Bu mahlukatın içinde sadece insan yok. Bitkiler de var. Demek ki bitkilerin de dişisi ve erkeği var. İncelenmiş ve gerçekten de öyle olduğu görülmüştür. Hakikaten de bitkilerde de dişi ve erkeğin olduğu görüldü. Gökyüzünde olduğu gibi yeryüzünde de demek ki öyleymiş. Dişi ve erkek olan organların birbiriyle temasıyla bitkiler ürün vermektedirler. İşte rüzgar geliyor. O dişiyle erkeğin birbirine ulaşmasını sağlıyor. Bitkilerdeki dişilik organlarıyla erkeklik organlarının birbirlerine ulaşmalarını sağlıyor rüzgarlar. Ve bu şekilde onların meyve vermesi sağlanıyor. Allah Azze ve Celle ne buyurduysa bilim aynısını söylemek zorunda kalıyor. Bugüne kadar Allah'ın haber vermiş olduğu bir bilimsel hakikatin yalan olduğunu mesela bir tane söylesinler. Kur'an'da buna benzer birçok bilimsel hakikat mevcut. Bir tanesinin yalan olduğunu ispat etsinler. Kur'an'ın kelamullah olmadığını o zaman ispat etmiş olabilirler. Böyle bir şey mümkün olmadı ve olmayacak. İşte gökteki rüzgarın hem bulutları aşıladığı, hem de yeryüzündeki ağaçları aşıladığı, bitkileri aşıladığı, gökteki yağmurun bu şekilde meydana geldiği, yeryüzündeki bitkilerden çıkan mahsullerin de meyvelerin de bu şekilde meydana geldiğini Kur'an-ı Kerim bize haber vermiş oluyor bu şekilde. Allah Azze ve Celle bilimsel bir takım hakikatleri haber vererek Kur'an'ın bütün çağlara hitap eden bir mucize olduğunu gösteriyor. Peygamberimizin elinden mesela suyun fışkırması, hurma kütüğünün inlemesi, Hazreti Musa'ya verilen asa mucizesi gibi, denizin yarılması gibi bir takım mucizeler, hissi mucizeler, gözle görülen, elle tutulan mucizeler, o gün o olayı görenler için mucizedir. O gün o olayı görenler etkilenirler. Fakat daha sonrakileri etkilemesi mümkün değil. Çünkü onlar görmemişlerdir. Ama Kur'an bütün çağlara hitap eden bir mucize. Hissi mucizeler sadece o günkü insanlardan bir kısmına hitap ederken, Kur'an bütün çağlara ve bütün insanlara hitap eder. Her sene Kur'an bir kez daha gençleşir. Dünya ihtiyarlar ve Kur'an bir kez daha gençleşir ve bir kez daha kendisinin kelamullah olduğunu ispat eder. Allah Azze ve Celle nimetlerini saymak suretiyle insanların nasıl ki gökten bir kapı açılsa iman etmezlerdi. Bütün bunları görseler de yine iman etmek istemeyenler iman etmeyeceklerdir demek isteniyor. Göklere çıksalar gene iman etmezler. Bütün bu delilleri görseler gene iman etmezler. Ümmi bir Muhammed Mustafa'nın, ümmi bir insanın 1400 sene evvel bunları yazmasının mümkün olmadığını görürler. Anlarlar ama yine de iman etmezler. Ve onlar yine de bunu tesadüf olarak açıklarlar. Başka şekillerde açıklarlar. Çünkü onlar hayatlarını değiştirmek istememektedirler. Allah Azze ve Celle'nin nimetlerini görebilmek, Allah'ın ayetlerinin bugün yeniden ortaya çıktığını, Kur'an'ın bir kez daha kelamullah olduğunun ispat edilmesini görebilmek, Allah Azze ve Celle öyle bir göz nasip eylesin bizlere. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çalışan ve çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi kafirlerin gücünü kuvvetini sil süpür yok et. Ya Rabbi onların kalplerini sık. Ya Rabbi onların birlikteliklerini boz. Ya Rabbi yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.